Yüz Akı Yayıncılık sunar. Arkası Yarın. Zulmetten Nura, Kalbin Gözyaşları. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.
Akıl, idrak ve izan gibi fıtri sermayeleri ifsad edilmemiş her insan, içinde yaşadığı hayat ve kainatı gönül gözüyle seyrettiğinde, onun boş, gayesiz ve hikmetsiz yaratıldığını kavramakta güçlük çekmez. Derin hikmetler ve ciddi gayeler ile yaratılan insanın bu fani dünyada başıboş olmadığı açıktır. Zira ayeti kerimelerde, insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? Sizi boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Buyurulmuştur. Unutulmamalıdır ki, başı dara düşen gafillerin, hayat buhranları geçiren münkirlerin, himayesiz kaldıkları korkunç yalnızlıkta bu fıtri sermayenin sevki tabisiyle Allah'a dönmeleri, ilahi kudretten yardım dilenme ihtiyacı duymaları, insanın yaratılış gayesinin muktezasıdır. Lakin bu istidadı köreltenler, bu alemde ilahi kudret akışlarından ve sanat harikalarından uzakta ve bigane kalanlar, bu ibretler aleminde abuz ve alık yaşayanlar, dünyada oynadıkları bu körebe oyununu ahirette de devam ettireceklerdir. Ayet-i kerimelerde buyurulur: yalnız gözler kör olmaz, fakat sadırlarda olan kalpler de körleşir. Bu dünyada kalbi kör olan ahirette de kör ve hatta daha şaşkındır. Allah iki dünyada da kalbi âmâ olan ahiret şaşkınlarından eylemesin. Doktor Selim Bey kitabı yavaşça kapatırken, Orhan evladım, hiç itiraz istemiyorum. Bu gece misafirimsin. Zaten ne dese Doktor Selim'in kuvvetli ifadeleri karşısında acize düşen Orhan, bu defa itiraz etmedi. Etmek de istemedi. Çünkü her nefesi sadece ciğerlerine değil, gönlüne de doya doya çektiği ilk akşamdı bu. Bu rüya bitmesin istiyordu, boynunu büktü. Peki doktor amca, fakat yarın Yunus dedeye de gideceğiz değil mi? Elbette Orhan'ım, inşallah birlikte gideceğiz. Ertesi sabah hastaneye gittiler. İkindi vaktine kadar zamanı orada değerlendirecekler. Sonra da Hüdayi Camii'ne gidip Yunus dedenin sohbetine katılacaklardı. Öğle civarı Orhan'ın cep telefonu çaldı. Arayan Tilki Şevket'ti. Orhan açıp açmamakta hayli tereddüt etti. Sonra da yakamdan düşün demek için açmaya karar verdi. Buyur Tilki.
Aslanım, dün için gelmedin mekana?
Gelemedim.
Bilmiyorsun neler neler kaçırdığını.
Boşver Tilki. Artık onlardan uzak kalmak istiyorum. Yoksa ebedi saadetimi elimden kaçıracağım. Orhan'daki değişikliği hisseden Tilki Şevket ağız değiştirdi.
Yanlış anlama. Kaçırdın dediysek de öyle değil. Sana her zaman baş köşede yer var.
Hani aramızda görmek için öyle söyledim. Ben artık aranızda yokum. Tilki Şevket bu defa farklı bir yem attı.
Senin yerin bizim aramız. O adam olmaz amcana gidemeyeceğini sen de biliyorsun. Başka nereye gideceksin?
Biz bunu düşünüp Zeki'nin dairesindeki bir odayı sana vermeye karar verdik. Tabii yine de sen bilirsin. Orhan tekrar beyninden vurulmuşa döndü. Tilki Şevket en can alıcı noktasından yakalamıştı yine. Hayır diyemeyeceği bir teklif sunuyordu. Gerçekten de içinde amcasına gitmek için en ufak bir kıpırtı yoktu. Son yaşadığı ve tattığı güzelliklerden sonra o buz cehennemine girmeyi kalbinde azıcık bile bir cesaret yoktu. Fakat Tilki Şevket'in yanı da onlardan farklı değildi ki. Ama o zaman nereye gidebilirdi? Hiçbir cevabı yoktu. Onun tereddüdünü sezen Tilki Şevket ilave etti.
Zeki yanımda. İstersen dairede tek başına da kalabilir diyor. Malum onun 4-5 dairesi daha var. Buna ihtiyacı yok. Gerisi sana kaldı Orhan. Düşün, taşın, beni ara. Bu akşam aynı mekanda bekliyor olacağım. Hem aramıza dönüşünü hem de kahrolası amcandan kurtuluşunu kutlarız. Telefon kapandığında Orhan yeniden yüreğini burkan acı düşüncelere daldı. Kederlerin pençesine yenik düştü. Kalkıp gitse Doktor Selim'e çok ayıp etmiş olacaktı. Gitmese sonrasında nereye gidecekti? Sonunda dışarı çıkıp da kafamı bir toparlayayım diye düşündü. Kalktı, tam kapıya doğru gidiyordu ki Doktor Selim içeri girdi. Belli ki sabırsızlandın. Ben de erken gidelim diye düşünmüştüm. Hazırsan haydi dedi. Orhan hiçbir şey diyemeden boyun büktü. Kafası karmakarışıktı. Doktor Selim bunu hissetmişti ki yol boyu sessiz kaldı, üzerine gitmedi. Büyük bir kalabalıkla ikindi namazı eda edildikten sonra Yunus Dede kürsüye çıktı. Orhan onu görünce gayri ihtiyari, Allah Allah, melek gibi bir insan, böyle güzel ve nurlu birini hiç görmedim dedi. Gördüğü bir iman vakarıydı. Gördüğü ay gibi billur bir simaydı. Gördüğü Allah'ı hatırlatan bir çehreydi. Gördüğü gönülleri ısıtan bir güneşti. Ona baktıkça zihnini kemiren düşünceler arka plana düştü. Her söyleneni pür dikkat dinlemeye başladı. Kardeşlerim, Hazreti Mevlana buyuruyor ki, insanların çoğu insan yiyen canavar gibidir. Onların selam vermelerine pek güvenme, emin olma. Hepsinin gönülleri şeytan yatağıdır. Kendileri de insan şeytanıdır. O gibi insan şeytanların laflarına inanma. Şeytanın ağzından çıkan la havle'ye kanan kişi, savaşta da merkep gibi tepesi üstüne düşer. Dünyada şeytanın aldatışına kanan, dost görünen düşmanın kendisini büyük göstermesine, hilesine aldanırsa eyvahlar ona. Kendine gel de kötü dostun cilvelerine aldanma. Tuzağı gör, yeryüzünde emin olarak yürüme. Lafta yüz binlerce la havle okuyan, seni avlamak için tesbih çekiyor görünen şeytanı seyret. Ey Ademoğlu, sana gülümseyen yılanın içindeki şeytanı gör. Dostunun postunu yüzmek için kasap gibi seni canım dostum diye aldatır. Derini yüzmek için seni kandırır, sana tatlı sözler söyler. Düşmanların sunduğu afyonu yutanın vay haline. Yine Hazreti Mevlana buyurur, herkesin, her şeyin kendisine muhtaç olduğu, hiçbir şeye ihtiyacı bulunmayan, Allah'ın zatına yemin ederim ki, kötü yılan, kötü dosttan iyidir. Çünkü kötü yılan insanın canını alır. Fakat kötü dost insanı ateşe atar, yakar, yandırır, ebedi alemini mahveder. İnsan konuşmasa bile kötü arkadaşlarından huy kapar. Gönül gizlice onun ahlakını alır, benimser. Onun kötü ahlakını kendisine ahlak edinir. Doğruluktan nasibi olmayan, sermayesi bulunmayan arkadaş sana gölgesini düşürür. Senin ruhuna zehir saçarak sermayeni de alır gider. Fena arkadaş aklının gözlerini kamaştırır. Seni körleştirir. Onun seni kınaması da seni veba hastalığının eline teslim eder. Dikkat et. Aklını başına al da her karşına çıkanla, sana her yakınlık gösterenle dost olmaya can atma. Çünkü sana ne kötülük gelirse iyi seçilmeyen dostundan, yakınından gelir. Yine Hazreti Mevlana buyurur, ah mizacı bize uymayan dostun verdiği ızdıraplardan, ah onların kalbimizde açtığı derin yaralardan. Ey ulu kişiler, ey büyük insanlar, aklınızı başınıza alın da kendinize iyi dostlar, uygun arkadaşlar arayınız. Yine Hazreti Mevlana buyurur, çirkini, güzeli siz akılla ayırt edin.
bu karadır, bu aktır diyen göze güvenme. Göz pislikle biten, idrar birikintisinde yetişen yeşilliğe de aldanır. Akıl ona der ki, o pisliği kendi gözünle değil de bir de benim gözümle gör. Yalnız isteği gören göz, kuş için bir afettir, felakettir. Halbuki tuzağı gören akıl kuşu kurtarır. Bir tuzak daha vardır ki onu akıl da anlayamaz, göremez. İşte gizli şeyleri gören vahiy, ilahi seziş bu yüzden bu tarafa koşup geldi. Kardeşlerim, bu itibarla kamil bir mümin olabilmek için sadık ve salihlerle ünsiyet halinde bulunmak, yani onları sevmek ve onlara yakın bulunmaya çalışmak, Hakk'a muhabbetin kuvvetlenip arzu edilen neticeyi hasıl etmesi için şarttır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadıklarla beraber olmanın ehemmiyetini şu misalle ne güzel ifade buyurur. İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan ikram eder veya sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince o ya senin elbiseni yakar yahut da onun pis kokusu sana sirayet eder. Hayattayken salihlerle beraberlik ehemmiyetli olduğu gibi kabirde bile onların kabirlerine komşu olmanın önemini Allah Resulü şöyle ifade buyurur. Ölülerinizi salih insanların arasına defnediniz. İhtiyaçların dahi salihler vasıtasıyla temin edilmesinin ehemmiyetini şu hadise ne güzel sergiler. İbnül Firasi'nin anlattığına göre babası, "Ey Allah'ın Resulü, ihtiyacımı başkalarından isteyeyim mi?" diye sormuş. Efendimiz de, "Hayır isteme. Ancak istemek zorunda kalırsan hiç olmazsa salihlerden iste," buyurmuşlardır. Yine büyükler bu hususta derler ki, halkın amel ve ahlakından cansız varlıklar bile inikas alır. Bu itibarla türlü çirkinliklerin irtikab edildiği bir yerdeki ibadetler, onlara gaflet aksettiği için tatsızdır, yavandır. Diğer taraftan ise ameli salih ve hayırlara mekan olmuş bir yerdeki ibadetler, ruhaniyete çok farklı, feyizli ve huzurludur. Bunun içindir ki, Kâbe hareminde kılınan bir namaz, sair yerlerde kılınanlardan kat be kat üstündür. Bu gibi mübarek mekanlardaki feyiz ve ruhaniyete mukabil, öyle mekanlar da vardır ki, oralarda da kasvet sirayet eder. Nitekim binbir meşakkat dolu Tebük seferinden dönüşte, ashab-ı kiram gölgelenmek ve su temin edebilmek için Hicr Vadisi'nde Semud kavminin taşları oyarak yapmış olduğu köşklere girmişlerdi. Bunun üzerine Efendimiz, bu mekanda Cenab-ı Hak Semud kavmini helak etti. O kahırdan bir hisse gelmemesi için buradan su almayınız buyurdu. Ashab, ya Resulallah, kırbalarımıza su doldurduk ve bu sudan hamur yaptık deyince, normalde en ufak bir israfı bile istemeyen Hazreti Peygamber, suları boşaltın ve hamurları develere yedirin emrini vermiştir. Şeyh Ubeydullah Ahrar, yaranına şöyle nasihat eder. Ayar ve biganelerle beraber olmak, kalbe fütur, ruha dağınıklık ve gönle perişanlık verir. Nitekim Beyazıd-ı Bistami bir gün içinde böyle bir perişanlık ve huzursuzluk hissetti. Bir türlü kendisini o halden kurtaramadı. Meclisindekilere, "Hele bir bakın aramızda yabancı biri var mı?" dedi. Araştırdılar, kimseyi bulamadılar. Fakat Beyazıd-ı Bistami ısrar etti. "Hele iyi araştırın, asaların olduğu yere de bakın," dedi. Tekrar araştırdılar ve gafil birinin asasını buldular. O asayı dışarı çıkardılar, Bayezid-i Bestami'nin gönül huzuru da yerine geldi. Yine bir gün Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri huzuruna gelen yakınlarından birine,
senden yabancılık kokusu geliyor dedi ve ilave etti. Galiba sen gafil birinin elbisesini giymişsin.
O kimse hayretle, evet öyle dedi. Ve o elbiseyi değiştirip tekrar geldi.
Velhasıl hadis-i şerifte buyurulduğu gibi, yalnızlık fena arkadaştan, kötü dosttan hayırlıdır. İyi dost ise yalnızlıktan hayırlıdır.
Sanki Yunus dede, Orhan'a ruhani bir röntgen cihazı olmuştu. Onu zerre zerre okudu, okudu, okudu.
Orhan, acaba rüya mı görüyorum diye düşündü, bu hale şaştı kaldı.
Son cümle, Orhan'ın kulaklarında öyle yankılandı ki, o akşam ağır hakaretler ve kötü davranışlara rağmen amcasının evindeki acı yalnızlığı, kötü arkadaşların kendisine hazırladığı ferahlıktan daha öne geçti.
Halası, sen bu saatte evde olmazdın, suratsız. Hangi dağda kurt öldü? Deyince bu defa hiç sinirlenmeden şu cevabı verdi. Daha hayırlı olanı anladım artık.
Halası hiçbir şey anlamamıştı. Kendi kendine bizim yeğen delirdi galiba diye söylenmeye başladı.
Orhan da halasına acıyarak baktı.
Doğru söyledin hala. Ben deliydim. Ne yazık ki selametimi saadet zannetmiştim. Daha önce kaybettiğim aklım çok şükür ki şimdi başıma geldi. Artık gönlümde doğruyla eğri, hayırla şer, sefaletle saadet, güzellikle çirkinlik netleşti.
Yüz Akı Yayıncılık sunar. Arkası Yarın. Zulmetten Nura, Kalbin Gözyaşları. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.